Ayrım 9, sayfa 96. Annem. Alemlerin Rabbi, merhametli, lütufkar, bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, sapmayanların yoluna eriştir. Kur'an-ı Kerim, Fatiha Suresi. Ufuktaki mavi tepelere doğru saatlerce yol aldık. Sanki hiçbir yere varmadan gidiyor gibiydik. Üzerimizde uzanan gökyüzünün de sıcağın da sonu yoktu. Abdullahi bu sıcağın insanları öldürebileceğini söylüyordu. Her çalı, her tepe bana çocukluğumu hatırlatıyordu. Özellikle de annemi. Ben annesine tutkun olan çocuklardanım. Ona bir şey olmasın diye her gün dua ederdim. O farkında olmasa da hiç peşinden ayrılmazdım. Annem benim bütün dünyamdı. Onu terk edecek cesareti kendimde nasıl bulabildiğimi bilmiyorum. Sanırım gittiğim yollar beni başka yerlere sürükledikçe onu kaybedeceğimi anlayamamıştım. Nurro, içgüdü ölümden kaçabilmeleri için Tanrı'nın hayvanlara armağanıdır. Karıncalar nasıl yuva yapacaklarını, kertenkele yumurtasından nasıl çıkacağını, nasıl yiyecek bulacağını içgüdüleriyle bilir. Ben de kendi Nurro'ma güvenmek istiyordum ama korkarım çok uzun zamandır uzaklardaydım. Artık işaretleri okumayı unutmuştum. Belki bu uzun yolculuğun sonunda annemi bulamayacaktık. Ağlamamak için kendimi tutuyordum. Belki de sonsuza dek kaybolmuştu. Gece bir yılan gibi simsiyah indi. Tekerlek izleri üzerinde savrulan arabanın içinde zıplamaktan ve bayıltan sıcaktan bitap düşmüştüm. Abdullahi beni korkuttu. Ya bulamazsa, ya kaybolduysak? Hiçbir işaret vermeden yoldan çıktı ve arabayı bir tepeye doğru sürdü. Motoru kapattı. Sessizlik etrafımızı sarıverdi. Küçük bir kamp yerinde olduğumuzu görebiliyordum. Ama kulübelerde hiç yanan lamba yoktu. Sonra Abdullahi geldik, işte burası, dedi. Birden heyecanlandım. İçim enerji doldu. Arka koltukta zıplayarak, sahi mi? Emin misin? Annem burada mı? Evet varis, dedi, burası. Çok şükür Allah'ım, dedim. Bütün ülkeyi enlemesine geçmiştik. Kimse yolumuzu kesmemişti. Sadece sıcak hava ve lastikler sorun olmuştu. Hemen dışarı çıktım. Arabanın arkasına yaslanıp havanın kokusunu içime çektim. Allah'ım, bu kokuyu ne kadar severim. Evimin kokusu. Abdullahi sessiz köyün kıyısında kare şeklinde bir kulübeyi göstererek ailen orada, dedi. Muhammed'le birlikte kulübeye yürüyüp kapısını tıklattılar. Birkaç dakika sonra kapı açıldı. Uzun boylu bir adam mavaisini tutarak çıktı. Muhammed onun kuzen Abdullah olduğunu söyledi. O herkesin kaldığı yeri biliyordu. Küçük sokaktan başka bir kulübeye gittik. Abdullah ahşap pencere kepenklerini tıklattı. Kapıya hamile bir kadın çıktı. Uykulu gözlerle bize bakarken ona kim olduğumuzu açıkladı. Kadına siz kimsiniz diye sordum. Ben kardeşiniz Burhan'ın karısıyım. O şimdi burada yok, dedi. Adım Nur. Muhammed annemi bulmak için geldiğimizi anlatınca çabucak eşarbını bağladı. Karanlıkta elimi tutarak bizi küçük bir patikadan yürüttü. Etrafta ayak seslerimizden başka ses duyulmuyordu. Karanlığın içinde önümüzde minik bir kulübe şekillendi. Uzunlamasına çubukların birbirine tutturulmasıyla yapılmış derme çatma tek göz bir kulübeydi. Tepesi çatı niyetine teneke parçalarıyla kaplanmıştı. Önünde durunca derin bir nefes aldım. Nur ve kardeşime bir dakika bekleyin, dedim. Ben onu kucaklayıp öpünceye kadar hiç ses çıkarmayın. Kapıda kilit falan yoktu elbette. İnce bir tenekeyi bir yanından tutturarak takmışlardı. Evin üstüne doğru yatık duran kapıyı açabilmek için yukarı kaldırıp çekmek zorunda kaldım. Annemin evi o kadar küçüktü ki kapıyı açınca ayaklarına çarptım. Annem doğruldu ve karanlığa seslendi. Kim o? Onu göremiyordum ama sesine doğru emekledim. Kulübeye girebilmek için eğilmek gerekiyordu. Muhammed çok uzun olduğu için iki büklüm olduğu halde girerken kafasını çarptı. Tekrar gürültü çıkınca annem yine seslendi. Kim o? Hiçbir şey söylemek istemedim. Yanına yere oturdum. O anı içime sindirmek istiyordum. Kim o? Kim o? Diye seslendi yine. Sonunda başını bularak yüzünü ellerimin arasına aldım ve öptüm. Yanağımı yanağına dayadım. Yanaklarından süzülen gözyaşlarım onu da ıslatıyordu. Bir an benim nefesimi dinledi. Yüzünü yüzüme dayayarak fısıldadı. Kimsiniz? Benim anne, Varis. Sesimi tanıdı. Bir an için nefesini tuttu. Sonra beni yakalayıp, sanki bir bebeği ateşe düşmekten son anda kurtarır gibi hızla yanına çekti. Varis, bu benim kızım Varis mi gerçekten? Evet anne dedim, gerçekten benim. Muhammed de burada. Annem uzanıp Muhammed'in ellerini tuttu. Mutluluk gözyaşları benim koluma damlıyordu. Nereden çıktınız? Öldüğünüzü sanıyordum. Allah'ım, Allah'ım, kızım, oğlum. Birdenbire bana sarıldı. İleri geri kucağında sallamaya başladı. Azarlar gibi. Allah, Allah, Varis sen beni öldürmek mi istiyorsun? Sonra tekrar gülmeye ve ağlamaya başladı. Nereden geldiyseniz oraya dönün dedi. Ben bunun için çok yaşlandım. Sonra beni yeniden kucakladı. Ne yapıyorsun sen burada çocuk dedi. Gülmeye başladım. Etiyopya'da son görüşmemizden bu yana 5 yıl geçmişti. Ve şimdi gecenin ortasında aniden karşısına çıkıp küçük bir şaka yapıyordum. Ben de anneme benziyorum diye düşündüm. Annem Muhammed'e sarıldı. Başını çarptığın zaman senin Muhammed Deri olduğunu anlamalıydım. Deriye kardeşimin lakabıydı. Uzun anlamına gelir. Çünkü boyu yetişkin bir deve kadardır. Annemin yanında uyuyan bir çocuk vardı. Konuşmalarımıza uyanmamıştı. Bu küçük çocuk kim diye sordum. Burhan'ın en büyük oğlu. Muhammed İnyer, küçük Muhammed. Abdullahi Muhammed'i geceyi geçirmek için Ahmet amcamızın evine götürmeyi teklif etti. Çünkü minik kulübede hepimize yetecek kadar yer yoktu. Onlar gittikten sonra annem feynus dediğimiz küçük gaz lambasını yaktı. Yumuşak ışığının altında annemin güzel yüzünü, mükemmel burnunu ve tarçın rengi gözlerini görebiliyordum. Beni yanına çekti. Sanki bir rüyadaydım. Uyanmamam için bana dokunması gerekiyordu. Nur biraz daha bizimle kalıp sohbetimize katıldı. Araba ve yabancıların sesiyle nasıl uyandığını anlattı. Bana sarılıp kolumu sıvazladı. Ben de onlara uzun yolculuğumuzu anlattım. Annem beni kucaklayarak bir ileri bir geri sallanıyordu. Sanki uçan halıyla gelmişim gibi olanlara inanamıyor, gülüyordu. Nur dedim, senin kim olduğunu sorduğum için kusura bakma. Senin varlığından haberim yoktu. Kardeşimin ilk evliliğini bile bilmiyordum. Senin ikinci karısı olduğunu, bir kızın olduğunu ve ikincinin de yolda olduğunu gerçekten duymamıştım. Nur koluma dokunarak, sahi mi? Kardeşinle uzun zamandır evliyiz ve sen beni hiç bilmiyorsun. Affedersin dedim. İhmalkar kardeşim Muhammed bana hiçbir şey söylemedi. Nur yine gülerek takıldı. Bu demek oluyor ki bana hediye getirmedin. Doğru ama çok üzgünüm. Yanımda ne ona, ne bebeğine, ne de küçük kızına verebileceğim hiçbir şey yoktu. Çantamı gösterip beni affet, sana bir şey getiremedim. Ama çantamdan ne istersen alabilirsin dedim. Anneme dönerek Burhan'ın ilk karısına ne oldu diye sordum. Uzun bir sessizlikten sonra annem cennete gitti dedi. Çok üzüldüm, nasıl öldü? Nereden bileyim dedi annem. Sırası gelmişti, Allah onu aldı. Somali'de birinin nasıl öldüğünü sorarsanız, ben Tanrı mıyım, onu Allah bilir. Ben ne olduğunu bilmiyorum derler. Biz de ayın üzerinde bir ağaç olduğuna inanılır. Bu hayat ağacıdır. Sizin yaprağınız o ağaçtan düştüğü anda siz de ölürsünüz. Öldüğünüz zaman cennete gidersiniz. Ölüm sizinle Allah arasında yaşanan bir tecrübedir. O çocuğun annesine ne olduğunu bana kimsenin açıklamayacağını biliyordum. Annem onu hiç düşünmeden yanına almıştı. Çünkü çocuğun bakıma ihtiyacı vardı. Çocuk 3 yaşlarındaydı. Annemin onu ne çok sevdiğini görebiliyordum. Annem yatakta onu bağrına basıyordu. Huzur içinde. Annemin sesiyle rahatlayarak uyuyordu. Anne hava serinleyecek. Bu ne güzel bir yağmur. Annem lambanın ışığında bana baktı. Bir yıldan fazladır yağmur yağmıyordu dedi. Ah anne, yağmur getirdim. Yağmuru ben getirdim. Dilini şıklattı. Varis, sen Allah değilsin ki yağmur getireceksin. Bir daha böyle konuşma. Kendini Allah'la karşılaştırma. Yağmur yağıyor çünkü Allah istiyor. Seninle hiçbir ilgisi yok. Affedersin, sustum dedim. Annemin evinde bana bir şeyler öğretmesini tekrar yaşamak çok güzeldi. O yağmura minnettarım. Allah'ın bana lütufta bulunduğunu hissediyordum. Annem gülümseyerek geleceğini biliyordum dedi. Bu kadar kesin konuşmasına şaşırmıştım. Nasıl biliyordun? Birkaç gün önce rüyamda kız kardeşini gördüm. Bana su getiriyordu. Su ile ilgili bir türkü söylüyordu ve sesi gittikçe yükseliyordu. Kızlarımdan birinin geleceğini anladım ama hanginiz olduğunu bilmiyordum. Anneciğim diye içimi çektim. Onca yıldan ve yaşanan onca zorluktan sonra aramızdaki telepati kaybolmamıştı, gözlerim doldu. Benim en büyük kaybım bu doğal gücü ve ruhu unutmak olmuştu. Buralara daha sık gelmeliydim. Annemin evindeki manevi havayı daha çok solumalıydım. Allah'ın izniyle bir daha bu kadar uzak kalmayacaktım. Hem artık yolları ve nasıl geleceğimi öğrenmiştim. Annem hiç değişmemişti. Hep bildiğim gibiydi. Parlak abanoz rengi bir cildi vardı. Gülümsediği zaman biri eksik olan ön dişleri görünüyordu. Sanırım babam onu döverken kırılmıştı. Ama annem bunu asla söylemezdi. Yüzü hem bilgeliğin hem yaşadığı zorlu hayatın izleri çizgilerle doluydu. Bana hiç yaşlı görünmüyordu. Alnındaki çizgiler onu çok asil gösteriyordu. Bu kırışıklıklar zorlukla endişenin aynı şey olmadığını anlatıyordu. Birden teneke çatıda bir patırtı başladı. Yerimden sıçradım. Bu da ne? Bir an için ne olduğunu anlayamamıştım. Çok sert ve gürültülüydü. Yavaş yavaş başlamış, sonra birden indirmişti. Annemle Nur güldüler. Yağmur, varis, nihayet. Annem yukarı bakarak, şükürler olsun Allah'ım dedi. Bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Somali'de yağmur çiseleyerek yağmaz. Yüzünüze çarpan tokat gibidir. Damlaların gerçekten başınıza çarptığını hissedersiniz. Çatıda sanki tabaklar fırlatılıyordu. Annem, onu pek tanımıyordum aslında. Evi terk ettiğim zaman çocuktum ama hissedebiliyordum. Hani bir şeyleri bilirsiniz ama kelimelere dökemezsiniz. Onu en son Etiyopya'da gördüğüm zaman ısrar etmiştim. Seni New York'a götüreyim anne. Sana orada her şeyi sağlayabilirim. Yüzüme bakıp sormuştu. Ne demek istiyorsun çocuğum? Her şey nedir? Burada ihtiyacım olan her şey var zaten. Çöl hayatının bana göre olmadığını düşündüğüm için kaçmıştım. Ama şimdi onun çöldeki yaşayışını anlamak, manevi hazinelerini hiç kaybetmemek üzere bulmak istiyordum. Anne dedim, babamın nerede olduğunu biliyor musun? Muhammed bana develeri çalındıktan sonra ortadan kaybolduğunu söylemişti. Raşit nasıl? Duydun demek. Raşit iyi. Kurşun koluna girip öte yandan çıkmış. Benim göğsümdekiler gibi saplanmamış. Baban develerini bulmak için çok kararlıydı ama çoğu gitmişti. Belki Suudi Arabistan'a götürdüler, belki de hırsızlar kesip yediler. Sonunda da baban da vazgeçip geri döndü. Dışarıda tundrada, oralarda, elini karanlıkta salladı. Nur babamın başka bir kadınla daha evlendiğini, kaldıkları yerin köyden pek uzakta olmadığını anlattı. Bulabildiği birkaç baş hayvanıyla beraber çölde yaşamakta ısrar ediyordu. Hepsi damgalı oldukları için kabileden tanıdıkların yardımıyla bir kısmını bulabilmişti. 5 deve, biraz keçi ve birkaç koyunu vardı. En küçük kardeşim Raşit ona yardım ediyordu. Yolculuğumuz boyunca geçtiğimiz bomboş tepeleri düşününce babamı nasıl bulacağımızı merak ettim. Annem babamı hala seviyordu. Ama babam ben küçükken daha genç bir kadınla ikinci kez evlenmişti. Zamanının çoğunu onunla geçiriyordu. 3. defa evlendiğini de duydum dedim. Annemin tepkisini merak ediyordum. Öyle, evlendi. Ama bir süre önce ya kız kaçtı ya da baban onu boşadı. Ne oldu? Çocuğum, kadının neden gittiğini bilmiyorum. Belki çok çalışmak istememiştir dedi annem. Lamba tütmeye başlayınca uzanıp düzeltti. Bizde dalgalanan duman sırlar anlatır derler. Annemin kumalarına karşı tepkisi de tam bir sırdı. Genellikle ikinci kadın iyi karşılanır çünkü her zaman yapılacak çok iş vardır ve kadınlar yardımlaşır. Fakat annem, babam ve eşleri hakkında daha fazla konuşmak istemediğinden Burhan'ın ilk karısından söz açtı. Baban 2 gün önce tundrada bir ameliyat geçirdi diye fısıldadı Nur. Burhan iyi olmadığını duyunca bakmaya gitti. Çölde ameliyat mı oldu? Hiya, 2 gün önce. Nefesim kesildi. Biraz daha erken gelebilmiş olsaydım diye hayıflandım. Abu Dhabi'deki korkunç otel odasında boşa giden 2 günü düşündüm. Ne tür bir ameliyat? Gözleri var istedi yavaşça. Gözlerinden sıkıntısı vardı. Allah'ım gözleri. Gözlerinden rahatsız olduğunu duymuştum. Ama her zamanki gibi iyileşeceğini düşünmüştüm. Belki de görme problemi vardı. Gözlük gerekiyordu. Babamın bana ihtiyacı olmuştu. Ama ben orada olup yardım edememiştim. Nur, kör olduğunu ve çok ağrısı olduğunu duyduk diye anlattı. Burhan eğer bulabilirse onu görmeye karar verdi. Galkayo'daki en yakın hastaneye götürecek. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Umarım iyidir. Birdenbire içimi merak ve korku sardı. Çölün ortasında ameliyat. Kim yapmıştı bunu? İnanamıyordum. Eğer kör olduysa yolunu nasıl buluyordu? Nasıl su buluyor? Hayvanlarına nasıl bakıyordu? Nur'un anlattıklarından çıkardığıma göre, yıllarca çölde yansıyan güneşin altında durmaktan katarakt olmuştu. Yarın onu bulup göreceğim dedim. Tekrar uzun bir yolculuğa çıkmam gerekse bile gidecektim. Anneme, üçümüz beraber yatabilir miyiz diye sordum. Üçümüz sığamayız diye cevap verdi. Hasırın üzerinde birkaç giysi seriliydi. Ve ancak çocukla ikisine yetecek genişlikte delik deşik bir sinek cibinliği vardı. Çocukluğumda evlerin içi sıcak olurdu. Çünkü içeriği havalandıracak geniş pencereleri yoktu. Bu yüzden dışarıda yıldızların altında uyurduk. Güneş battıktan sonra hafif bir esinti başlar, yıldızlar parıldardı. Yağmur dindikten sonra yeni tanıştığım gelinimizle birlikte yatmaya gittim. Uyku hasırını Nur ve küçük kızıyla paylaştım. Orada kaldığım sürece her gece beraber uyuduk. Yeğenim neredeyse 2 yaşındaydı. Burhan'ın evi kare şeklinde ve beyaz boyalı kerpiçten yapılmıştı. 2 odası vardı. 3. oda henüz inşa halindeydi. Duvarları bel yüksekliğine çıkmıştı. Tamamlandığı zaman annem burada kalmayı kabul etse diye düşündüm. Kendi elleriyle yaptığı çarpık çurpuk kulübede yaşamayı tercih ediyordu. Hayatı boyunca hep kendi yaptığı evlerde oturmuştu. O gece karışık yolculuğumuzun yorgunluğuna, yaşadığım merak ve korkuların heyecanına rağmen bir türlü uyuyamadım. Sabah herkesi göreceğim için heyecanlanmıştım. Bekleyemiyordum. Nur'la kızının yanına uzanıp düşüncelerimi durdurmaya çalıştım. Çatıdan süzülen yağmur damlalarını dinlerken içim huzurla dolmuştu. Annemi bulmuştuk. Babam hastanede olsa da hayattaydı. Akrabalarımın arasındaydım. Aniden dizimin aşağısında bir şey hissettim ve karanlıkta bir şekil gördüm. Bu kocaman gölgeyi karanlıkta tam olarak göremediğim için şanslıydım aslında. Bir süre acaba akrep mi diye baktım. Yavaşça Nur'a fısıldadım. Şu benim düşündüğüm şey mi? Sakin olmaya ve hiç kıpırdamamaya çalışıyordum. Çünkü bize böyle durumlarda paniklememek gerektiği öğretilmişti. Kıpırdarsanız tehlike üzerinize öyle çabuk atlar ki ne olduğunuzu anlayamazsınız. Bu yüzden hiç kıpırdamadık. Belki akrep sadece geçip gidecektir, bilemezsiniz. O sizi zehirlemeden siz ondan kurtulmalısınız. Ama bunun için başarılı olacağınızdan emin olmadan kıpırdayamazsınız. Simsiyah karanlıkta akrebe tekrar baktım. Şu benim düşündüğüm şey mi? Nur kulağıma fısıldadı. Evet. Bizim hangralla dediğimiz türdendi. Kendi etrafında dönerken zehirli kuyruğunu görünce hiç şüphem kalmadı. Bu bir hangrallaydı. Bütün akreplerin büyük babası. Bana hoş geldin demeye gelmişti. Atladığım gibi ezdim onu. Bundan sonra uyumak üzere uzandığımda içimde hiçbir korku kalmamıştı. Endişelerimi, stresimi ve içimdeki karışıklıkları bir yana itmiştim. Kendimi Somali'nin karanlığına ve derin sessizliğine bıraktım. Herkes Somali'nin dünyadaki en tehlikeli bölge olduğunu söylese de ben büyük bir huzur içindeydim. Hayatım boyunca hiçbir yerde duyamadığım bir huzur. Bundan daha rahat bir uyku uyumamıştım. Yerde yatmak çok rahattır. Yuvarlanır ama düşmezsiniz. Sağda solda kolunuza bacağınıza çarpacak bir şey yoktur. Beliniz de çok rahatlatır. Yıllardır bu kadar iyi uyumamıştım. New York'ta her şey beni uyanık tutuyordu. Her zaman endişe ile uyanıyordum. Eğer bir şeyi iyi biliyorsanız, ki ben artık çölün yolunu biliyordum, kendinizi emniyette hissedersiniz. Korkularınız çıkıp gider. Kurumuş toprağa süzülen su gibi sizi terk eder. Orada kaldığım sürece her gece sesli sesli uyudum. Evet, uyudum. Uzak tepelerden cadı kadınlar gibi gülen sırtlanların sesleri duyuluyordu. Birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Ama biz onlardan korkmayız. Neden biliyor musunuz? Çünkü gelmeyeceklerini biliriz. Köylere insanları rahatsız etmeye hiç gelmezler. Allah köyü korur ve herkesin güvenliğini sağlar. Bu yüzden yarın veya dün için hiç endişelenmemiz gerekmez.